Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 15. ayrım. Belk, her zamanki hazırlık sorularına kalkışmadan, ablak suratında, boşun daha önce hiç görmediği derin bir düşünce ifadesiyle sorguya başladı. Sapkın dediğiniz şu insanlar, neye benzer doktor? Herkes gibidirler. Farklı olduklarını belirten bir görünümleri yoktur. Peki, her zaman bir arayış içinde mi olurlar? Yani sapıkça fantezilerini gerçekleştirebilmek için arayış içinde midirler? Hayır, aslında yapılan araştırmalar bu kişilerin sapık zevklere sahip olduklarının bilincinde olduklarını ve bu durumu kontrol etmek için çabaladıklarını göstermiştir. Sorunlarını ortaya çıkaracak kadar cesur olanlar, ilaçlar ve psikolojik terapiler sayesinde tümüyle normal bir yaşam sürebilirler. Sorunlarına çözüm aramayanlar ise belirli zamanlarda harekete geçme dürtüsüne yenilirler ve bu dürtülerinin peşinden giderek suç işlerler. Psikoseksüel dürtülerle seri cinayet işleyen katillerin yöntemleri tek düze olduğundan, onları izleyen polisler birkaç gün ya da bir hafta içinde tekrar ne zaman harekete geçeceklerini önceden tahmin edebilirler. Stres ve dürtü birikimi belirli bir modele bağlıdır. Çoğunlukla harekete geçme süreleri kısalır çünkü dürtüler daha sık ve daha güçlü olarak ortaya çıkmaya başlar. Belk, bedeninin tüm ağırlığıyla kürsüye yaslanmış dinliyordu. Anlıyorum ama harekete geçtikleri dakikalar dışında bu adamlar normal bir yaşam mı sürdürürler yoksa mesela salyaları akarak köşe başlarında mı beklerler ya da başka nasıl davranırlar? Hayır, böyle bir şey olmaz. En azından öldürme içgüdülerinin ortaya çıkma anları çok sıklaşırsa artık adamın varlığını yitirdiğini bile söyleyebiliriz. Bu gibi durumlarda dediğiniz gibi her an saldırıya geçmek için bir arayış içinde olurlar. Ama genellikle saldırıların arasındaki süreyi olağan bir halde geçirirler. Tecavüz, boğma, röntgencilik gibi her türlü sapkın cinsel arzunun yerine getirilmesi, kişiye fantaziler yaratması için belirli bir süre yeterli olacaktır. Bu anılarla normal cinsel ilişki ya da kendini tatmin sırasında gerekli fantazileri kurarak doyuma ulaşacaktır. Örneğin, karısıyla normal bir cinsel ilişki gerçekleştirebilecek kadar uyarılmak için işlediği cinayeti beyninde bir film gibi tekrar tekrar oynattığını söyleyebilir miyiz? Chandler itiraz etti ve Belk'in soruyu tanığı belirli bir yöne çekmeden sorabilecek biçime getirmesini istedi. Evet, toplumca kabul gören cinsel ilişkiyi yaşayabilmek için sapkın davranışını beyninde defalarca tekrarlayacaktır. Böyle davrandığı sürece de, örneğin karısı, erkeğin gerçek arzularının farkında olmayacaktır, değil mi? Doğru, çok sık rastlanan bir durumdur. Peki, böyle bir insan, iş yerinde ya da dostlarının arasında, benliğinin bazı yönlerini gizleyerek normal bir yaşam sürdürebilir mi? Elbette sürebilir. Cinayet işlemiş olan cinsel sadistlerin dosyalarında bu durumun kanıtları oldukça fazladır. Örneğin Ted Bundy'nin ikili yaşamı konusunda sayısız belge vardır. Örneğin Randy Kraft, Güney Kaliforniya'da düzinelerle otostopçuyu öldürmüştü. Size daha bir sürü isim sayabilirim. Yakalanmadan önce bir sürü kurbanı böylece öldürebiliyorlar ve yaptıkları küçük bir hata sonucunda yakayı ele veriyorlar. Norman Church gibi mi? Evet. Biraz önce Norman Church'ün çocukluk dönemindeki gelişmesi ve davranışları konusunda yeterli bilgiye ulaşamadığınız için kitabınızda ondan söz etmediğinizi söylediniz. Bu durumda polislerin iddia ettiği gibi katil olduğuna inanmıyor musunuz? İnanıyorum. Dediğim gibi bu arzular olağan davranışların ardına kolayca gizlenebilir. Bu insanlar toplumun kabul etmediği arzulara sahip olduklarının bilincindedir. İnanın bana, bunları gizlemek için ellerinden geleni yaparlar. Bay Church, kitabımda söz etmeyi tasarladığım ve yeterli bilgiye ulaşamadığım için vazgeçtiğim tek kişi değildi. En az 3 diğer seri katil konusunda da ön hazırlık yaptım ama ölmüş oldukları, benimle görüşmeye yanaşmadıkları ya da haklarında kamuya açık bilgi bulunmadığı için vazgeçtim. Bu sorunların köklerinin çocukluk dönemine kadar uzandığını söylediniz. Nasıl oluyor bu? Aslında uzanabilir demeliydim. Bu çok zor bir bilim dalıdır ve her noktasından kesinlikle emin olamıyoruz. Sizin sorunuza gelince, eğer kesin bir yanıtım olsaydı, sanırım kendime iş bulamazdım. Ama psikanalistler, sapkınlığın ruhsal ya da fiziksel travma sonucu ortaya çıktığına inanıyor. Buna belki bazı biyolojik etkenler ve toplumsal öğrenim de ekleniyor. Tam olarak nedenini bilmiyoruz ama genellikle 5 ile 8 yaşları arasında ortaya çıktığını düşünüyoruz. Kitabımda söz ettiğim kişilerden birine 3 yaşındayken amcası tecavüz etmiş. Benim tezim ya da inancıma göre, nasıl isterseniz öyle deyin, bu travmanın sonucunda eşcinselleri öldüren bir katil olma yoluna sapmış. İşlediği cinayetlerin çoğunda kurbanlarının cinsel uzuvlarını kesmiş. Locke ifade verirken salon öylesine sessizleşti ki, boş, arka kapılardan birinin usulca açıldığını duydu. Dönüp bakınca Jerry Edgar'ın en arka sıraya oturduğunu gördü. Edgar başıyla işaret edince duvardaki saate baktı ve 16:15 olduğunu gördü. 15 dakika sonra duruşma sona erecekti. Anlaşılan Edgar, otopsiyi izlemekten geliyordu. Bir kişinin yetişkinlik döneminde suç işlemesine yol açan bu travmanın tecavüz kadar ağır olması şart mı? Şart değil, çocuklara yüklenen duygusal baskılardan dolayı da gelişebilir. Ebeveynlerin gözünde başarılı olma stresi, başka duygularla bir araya gelince bunu yaratabilir. Kuramsal açıdan bunu tartışmak çok zor. Çünkü insanoğlunun cinselliğinin çok farklı yönleri vardır. Belki yaptığı çalışmalar konusunda birkaç soru daha sorup tanıkla işinin bittiğini açıkladı. Chandler tekrar kürsüye geldi ama Boş artık ilgilenmiyordu. Edgar'ın önemli bir bilgi edinmediği takdirde mahkemeye kadar gelmeyeceğini biliyordu. İki kez duvardaki saate, iki kez de kol saatine baktı. Sonunda Belk başka sorusu olmadığını bir kez daha söyledi ve yargıç Case bugün için duruşmanın sona erdiğini açıkladı. Locke'un tanık sandalyesinden kalkıp kapıya doğru ilerlemesini izledi Boş. Birkaç gazeteci derhal yanına yaklaşmıştı. Sonra jüri üyeleri salonu terk etti. Yarın sabah için hazırlıklı ol dedi Belk müvekkiline bakarak. Sanırım yarın tanık sandalyesine seni çağıracak. Neler öğrendin Jerry diye sordu Boş asansöre doğru yürürken. Araban Parker Center'da mı? Evet, benimki de orada. Hadi oraya kadar yürüyelim. Asansörde mahkeme salonundaki izleyiciler de bulunduğu için hiç konuşmadan aşağı indiler. Kaldırıma çıkınca Edgar cebinden beyaz bir form çıkarıp Boş'a uzattı. Her şeyi onaylattık. Mora'nın Rebecca Kaminski'nin parmak izleri olarak bize verdikleri, betondaki sarışının el kalıbından aldıklarımıza tıpatıp uyuyor. Sonra otopsiyi izledim ve kalçasında Yosemite Sam karakterini gösteren bir dövme vardı. Boş kağıdı açtı. Kayıp bürosuna başvurulduğu zaman doldurulan formlardan biriydi elindeki. Magna Cum Laude adıyla da tanınan Rebecca Kaminski'nin kayıp olduğunu bildiren rapor. 22 ay 3 gün önce kaybolmuş. Boş rapora baktı. Kuşkulu bir yönü yok bence. Hiç kuşku yok. Otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü saptandı. Boynundaki deri sap sağ taraftan düğümlenmiş. Solak birinin işine benziyor. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Bu kadar geç saatte havanın böylesine sıcak olması Boş'u şaşırtmıştı. Sonunda Edgar söze başladı. Evet, Church'ün bebeklerinden birine benziyor ama ölülerin dünyasından aramıza dönmediğine göre o öldürmüş olamaz. Bu nedenle Union istasyonu yakınındaki kitapçıya uğradım. Bremer'ın Bebekçi adlı kitabı, Sam Church'ü zımbaladıktan 17 ay sonra piyasaya çıkmış. Becky Kaminski ise kitabın yayınlanmasından 4 ay sonra kaybolmuş. Yani bizim katil kitabı okumuş ve bir bebekçi cinayeti işlemek için gereken tüm ayrıntıları öğrenmiş. Edgar gülümseyerek arkadaşına baktı. Yani sen paçayı kurtardın Harry. Boş başıyla onayladı ama gülümsemedi. Edgar'ın henüz video kasetten haberi yoktu. Temple Caddesi'nden Los Angeles sokağına doğru yürürlerken, Boş ne çevresinde yürüyenleri ne de köşe başlarında ellerindeki bardakları sallayan evsizleri fark ediyordu. Edgar kolundan yakalamasaydı, az daha karşıya geçmek için kendini arabaların önüne atacaktı. Yayalara yeşil yanmasını beklerlerken, elindeki raporu bir kez daha gözden geçirdi. Çok az bilgi vardı. Rebecca Kaminski, biriyle buluşmaya gitmiş ve geri dönmemişti. Adı verilmeyen erkekle Sunset Bulvarı'ndaki Hayat Oteli'nde buluşacaktı. Hepsi bu. Daha fazla ayrıntı yoktu. Başvuruyu raporda Kaminski'nin Studio City'de oda arkadaşı olan Tom Serone'nin yaptığı belirtilmişti. Işık yanınca Los Angeles sokağına geçip sağa Parker Center'a döndüler. Oda arkadaşı Tom Serone denen adamla görüşecek misin diye sordu Edgar'a. Bilmiyorum, herhalde. Bu konuda senin ne düşündüğün daha önemli Harry. Şimdi ne yönde ilerleyeceğiz? Bremer'ın kitabı en çok satanlar listesindeydi. Okumuş olan herkes zanlı sayılabilir. Boş otoparka varana dek konuşmadı. Kapıda ayrılırlarken elindeki rapora bir kez daha baktı. Bu bende kalabilir mi? Belki gidip şu herifle konuşurum. Elbette Harry, bilmen gereken bir şey daha var. Edgar, iç cebinden bu kez sarı bir kağıt çıkardı. Boş bir bakışta tanıklık çağrısı olduğunu anladı. Adli tıpta buldular beni. Orada olduğumu nereden biliyordu ki? Ne zaman için çağrıldın? Yarın sabah saat 10'da. Ben bebekçi özel ekibinde bulunmadığıma göre, hangi konuda sorguya çekileceğimi ikimiz de biliyoruz. Betondaki sarışın. 12. Boş, sigarasını görev sırasında yaşamlarını yitiren polislerin anısına yaptırılan anıtın bir parçası olan çeşmeye atıp Parker Center'ın cam kapısından içeri girdi. Ön masadaki polislerden birine selam verip arka taraftaki asansörlere doğru yürüdü. Siyah karo zeminde kırmızı bir çizgi vardı. Polis komisyonu oturum odasına gidecek konuklara yolu gösteriyordu. Sarı çizgi, dahili olaylara giden yolu, mavi ise polis olmak için başvuracakların gideceği yönü işaret ediyordu. Asansör bekleyen polisler sarı çizginin üstünde durmayı gelenek haline getirmişlerdi. Genellikle haklarında şikayette bulunulacak sivillerin dahili olayları soruşturma bölümüne gitmek için onların çevresinden dolaşması gerekiyordu. Tabii polisler yanlarından geçen sivil vatandaşlara bu arada kötü kötü bakmayı ihmal etmiyordu. Boş, her asansör bekleyişinde okul yıllarında yaptıkları bir şakayı anımsıyordu. Bir sınıf arkadaşıyla birlikte bir sabah saat 4'te zil zurna sarhoş, anoraklarının altına siyah ve sarı boya kutularıyla fırçaları saklayarak gelmişlerdi. Büyük bir cesaret isteyen işe aceleyle girişmişler. Arkadaşı yerdeki sarı çizgiyi siyah boyayla örterken, boş da asansörlerin önünden geçip koridoru aşan ve erkekler tuvaletinin içinde son bulan yeni bir sarı çizgi çekmişti. Bu olay yalnızca sınıf arkadaşları değil, öğretmenleri arasında da neredeyse efsane haline gelmelerini sağlamıştı. Asansörden 3. katta inip gasp cinayet masasına yürüdü. O da boştu. Bu bölümde çalışanların çoğu saat 7'de işbaşı yapıp 3'te çıkmaya özen gösterirlerdi. Böylece iş saatleri dışındaki çalışmaları engellenmiyordu. Üstelik dedektifler bölümün en seçkinleri sayıldıkları için ofis dışı işlerin en iyisini kapıyorlardı. Ülkeyi ziyarete gelen Suudi prenslerin şoförlüğünü, stüdyo patronlarının, Vegas'ın zengin kumarbazlarının özel korumalığını yapıyorlardı. Yani en yüksek ücreti ödeyen işler hep Los Angeles polisleri tarafından üstleniliyordu. Boş ilk kez gasp cinayet masasına atandığı zaman Howard Hugin yakın korumalığını yapmış, birkaç dedektif halen bölümde çalışıyordu. Bu deneyimden sanki bu bölümde çalışmanın tek anlamıymış gibi söz etmişlerdi. Evinden dışarı adım atmadığı için özel korumaya kesinlikle gereksinimi olmayan çılgın bir milyarder için çalışmak yalnızca bu bölüme atandıktan sonra gerçekleştirilecek bir amaçtı. Boş, odanın arka tarafındaki bilgisayarlardan birini açtı ve ısınmasını beklerken bir sigara yaktı. Edgar'ın verdiği raporu cebinden çıkarıp bir daha baktı. Raporun hiçbir değeri yoktu. Kimse okumamış, ilgilenmemiş ve harekete geçmemişti. Tom Serone, Kuzey Hollywood karakoluna gelmiş ve başvuruyu ön masada yapmıştı. Yani raporu hazırlayan ya stajyer bir polis adayı ya da hiç ilgi duymayan, emekliliği yaklaşmış bir polisti. Her iki durumda da yazılması gerektiği için yazılan bir rapor olmaktan öteye gitmemişti. Serone başvurusunda Kaminski'nin oda arkadaşı olduğunu söylemişti. Verdiği bilgiye göre başvuru tarihinden 2 gün önce Kaminski, ona Sunset Strip'teki Hayat Oteli'nde adını bilmediği bir erkekle randevusu olduğunu ve adamın bir maganda olmadığını umduğunu söylemişti. Ama randevusundan geri gelmemişti. Serone endişeye kapılıp polise başvurmuştu. Rapor, Kuzey Hollywood dedektiflerine aktarılmış ama kimsenin bilgisayarına girmemişti. Sonra, kent merkezindeki kayıp bürosuna iletilmişti. Günde ortalama 60 kişi kayıp olarak bildirildiğinden, bunları bulmakla görevli bölümde çalışan 4 dedektif ise herhalde konunun üzerinde fazla durmamıştı. Büyük bir olasılıkla bu raporda diğerleri gibi bir kenara atılmış ve Edgar'la arkadaşı Mork bulana kadar kimsenin gözüne çarpmamıştı. Bunlar boşu rahatsız etmiyordu ama raporu okumak için 2 dakika harcayacak bir görevli, Serone'nin kendini tanıttığı gibi biri olmadığını derhal anlayabilirdi. Ama boş, Kaminski'nin raporun hazırlanmasından çok önce öldürülüp betona gömülmüş olduğundan emindi. Yani kimse ona yardım edemezdi. Bilgisayara Thomas Serone adını verip Kaliforniya adliye kayıtlarını aramaya başladı. Tahmin ettiği gibi derhal karşısına çıktı. 40 yaşındaki Serone hakkındaki dosya 9 yıl içinde 9 kez fahişeliğe aracılık etmek ve 2 kez de kadın satmaktan tutuklandığını gösteriyordu. Bush'un tahmin ettiği gibi Kaminski'yi pazarlıyordu. Son tutuklanmasından sonra 30 ay gözlem altında bulunma cezasına çarptırılmıştı. Kara kaplı telefon defterini çıkarıp, belde gözlem bölümünün iş saatleri dışındaki numarasını çevirdi ve telefona çıkan görevliye Serone'nin adıyla dosya numarasını verdi. Serone'nin şimdiki adresi derhal bildirildi. Anlaşılan Kaminski, Hayat Oteli'ne gidip dönmediğinden bu yana, Serone'nin işleri bozulmuş ve Studio City'den One Nice semtine taşınmak zorunda kalmıştı. Bir süre Sylvia'yı arayıp, ertesi gün tanıklık etme olasılığı bulunduğunu söyleyip söylememeyi düşündü ama mahkemeye gelip Manny Chandler'ın kendisini tanık sandalyesinde köşeye sıkıştırmasını izlemesini istediğinden emin değildi. Aramamaya karar verdi. Serone'nin evi fahişelerin müşterilerini nerede ve nasıl buldukları konusunda pek özen göstermeden dikildikleri Sepulvet Bulvarı'ndaydı. Hava henüz kararmamıştı ve 2 blok mesafede 4 kadın olduğunu gördü. Üstlerinde askılı bluzlar ve kısacık şortlar vardı. Arabalar geçerken otostopçular gibi elleriyle işaret ediyorlardı ama uzaklara gitmek yerine köşedeki otoparkta işlerini bitirmeyi yerledikleri açıkça belliydi. Bush, Serone'nin gözetim memuruna ikametgah adresi olarak bildirdiği 1A apartmanının karşı kaldırımına fark etti. Apartmanın numaralarından bazıları dökülmüştü ama hava kirliliğinden dolayı boyası kirli beje döndüğünden rahatça okunabiliyordu. Binanın yeniden boyanmaya, yeni panjurlara, çatlaklarının doldurulmasına ve herhalde yeni kiracılara gereksinimi vardı. Aslında yıkılıp yapılsa daha iyi olurdu. Her şeye yeniden başlamalı diye düşündü Bush karşıya geçerken. 6 numaralı dairenin zilinde Serone'nin adı yazılıydı ama yanıt veren olmadı. Bush bir sigara yakıp beklemeye karar verdi. Zillere bakılırsa apartmanda 26 daire vardı. Saat 6 olmuştu. Herhalde insanlar akşam yemeği için evlerine geleceklerdi. Kapıdan uzaklaşıp kaldırımın kenarında durdu. Her tarafa siyah boyayla yazılar yazılmıştı. Mahalle çocuklarının işi olmalıydı. Duvardaki yazı ilgisini çekti. "Bundan sonraki Roddy King sen misin?" Binlerce defa söylenen ve yazılan bir ismi yanlış yazmayı nasıl becerebilmişlerdi? Yanında 2 küçük çocukla genç bir kadın apartmana yaklaştı. Bush iyi bir zamanlamayla kadın tam kapıyı açarken yanına geldi. "Tommy Serone'yi buralarda gördünüz mü?" Çocuklarıyla uğraşan kadın yanıt vermedi. Bush iç avluya girip çevresine bakındı. Avlunun zemininde bile yazılar ve Bush'un ne olduğunu çözemediği bir çete arması vardı. 6 numaralı daire 1. katta arka taraftaydı. Pencerenin altında destek tekerlekli küçük bir çocuk bisikleti duruyordu. Böyle bir bisikletle Serone bağdaşmıyordu. Pencereden içeri bakmaya çalıştı ama perdeler izin vermedi. Kapıyı vurup alışkanlıkla kenara çekildi. Üzerinde soluk pembe bir bornozla 8 aylık hamile Meksikalı bir kadın kapıyı açtı. Odanın ortasında İspanyolca yayın yapan bir kanala ayarlanmış siyah beyaz televizyonun karşısında küçük bir oğlan oturuyordu. "Hola" dedi Bush. "Senor Tom Serone aquí." Kadın ürkek gözlerle yüzüne baktı. Küçülüp ufalıp gözden kaybolmak ister gibiydi. Elleriyle şiş karnını gizlemeye çalıştı. "No migra" dedi Bush. "Polis ya. Thomas Serone, aquí." Kadın başını sallayarak kapıyı kapatmak istedi. Bush, elini uzatıp durdurdu. Pek de iyi olmayan İspanyolcasını zorlayarak Serone'yi tanıyıp tanımadığını ve adamın nerede oturduğunu sormaya çabaladı. Kadın, Serone'nin haftada bir kez kirayı ve ona gelen mektupları almak için uğradığını söyledi. Bir adım gerileyip, ufak sehpanın üzerindeki mektup destesini işaret etti. En üstte duran American Express kredi kartının zarfı, Bush'un dikkatini çekti. Herhalde gold kartı vardı. Telefona, necesidad urgente. Kadının kararsızlığından telefon numarasını bildiğini anladı. Por favor. Kadın beklemesini söyleyip içeriye gitti. Televizyonun önünde oturan oğlan arkasını dönüp Bush'a baktı. Huzursuzluğa kapılan Bush, bakışlarını avluya çevirmeyi tercih etti. Tekrar baktığında, oğlan ona gülümsüyordu. Elini havaya kaldırıp parmağını ona doğru uzatmıştı. Ateş eder gibi bir ses çıkarıp gülmeye başladı. Sonra annesi elinde bir kağıt parçasıyla geri geldi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 159. Devamı 16. ayrımda.